Ayrım 4. Sıfır noktasındaki kadın. Neval el-Seddavi. Sayfa 39. O geceden sonra ne zaman karşılaşsak dudaklarım dilimin ucundakileri söylemek için aralanırdı. Yüreğim korkuyla ya da korkuya benzer bir duyguyla atardı. Yanına gitmek, elini tutmak isterdim. Ama o sınıfa girer, ders bitince de benim orada olduğuma hiç dikkat etmeden çıkıp giderdi. Kazara gözleri bana takıldığında diğer öğrencilere bakışından farklı olmazdı bakışları. Yatakta uykuya dalmadan önce düşünürdüm. İkbal Hanım her şeyi unuttu mu? Bir dakika sonra Vafea yatağını benimkine yaklaştırıp sorardı. Neyi unuttu mu? Bilmiyorum Vafea. Düşler dünyasında yaşıyorsun Firdevs. Hiç de değil Vafea. Bir şeyler oldu biliyorum. Ne oldu? Ona olup biteni anlatmaya çalıştım ama nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Daha doğrusu söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Anımsayamayacağım bir şey olmuş, daha doğrusu hiçbir şey olmamış gibiydi. Gözlerimi kapayıp olayı yeniden yaşamaya çalıştım. Yalnızca apak iki halkanın çevrelediği kapkara iki yuvarlak belirdi gözlerimin önünde. Ben baktıkça büyüyüp irileştiler. Kara yuvarlak dünya kadar büyüdü, ak halka ise insanın içine işleyen güneş kadar büyük bir kütleye dönüştü. Gözlerim akla karanın içinde artık parlaklıklarından ikisini de algılayamaz hale gelene kadar kayboldular. Gözlerimin önündeki imgeler birbirine karıştı. Annemle babamın, amcamla Muhammed'in, İkbal'le Vafea'nın yüzlerini birbirinden ayıramıyordum artık. Gözlerimi sanki kör oluyormuşum gibi panik içinde açtım. Gecenin içinde önümde duran Vafea'nın yüz çizgilerini seçebiliyordum. Hala uyanıktı. Şöyle dediğini işittim. Firdevs, sen İkbal Hanım'a aşık mısın? Ben mi dedim şaşkınlıkla. Tabii sen. Başka kim olacak? Asla Vafea. O zaman neden her akşam ondan söz ediyorsun? Ben mi? Ondan mı söz ediyorum? Hiç de değil. Sen her şeyi abartırsın Vafea. İkbal Hanım harika bir öğretmen dedi. Evet diye onayladım ama o kadın. Ben bir kadına nasıl aşık olabilirim? Son sınavlara birkaç gün kalmıştı. Vafea artık sevgilisinden söz etmiyordu. Yat zili de artık eskisi kadar erken çalmıyordu. Her gece çalışma salonunda Vafea ve diğer kızlarla birlikte geç saatlere dek otururduk. Ara sıra gözetmen tıpkı uyuyuşumuzu hatta düş görüşümüzü denetlemek için çevrede dolandığı gibi ders çalışmamızı da denetlemek üzere gelirdi. Kızlardan biri soluk almak ya da boynunu dinlendirmek için başını bir an kaldırsa bir yerlerden ortaya çıkıverirdi. Kızcağız da hemen kitabına gömülürdü. Gözetmenin durdurak bilmez dikkatine ve diğer şeylere karşın sınıfı da çalışmayı da seviyordum. Bitirme sınavlarının sonuçları açıklanırken okul ikincisi ve ülke yedincisi olduğum söylendi. Diplomaların dağıtıldığı gece özel bir tören vardı. Yüzlerce ana babanın ve akrabanın bulunduğu büyük bir salonda müdire adımı okuyunca diplomayı almak için kimse ortaya çıkmadı. Salonu ani bir sessizlik kaplamıştı. Müdire adımı yineledi. Ayağa kalkmaya çalıştım fakat bacaklarım bana itaat etmiyordu. Oturduğum yerden seslendim. Burada. Bütün başların bana doğru döndüğünü, bütün gözlerin benim olduğum yöne baktığını, gözlerimin önünde sayısız gözün, sayısız kara yuvarlağa çevrilen, sayısız ak halkaya dönüştüğünü, hep birlikte benim gözlerime dikildiğini gördüm. Müdüre sert bir sesle, "Oturarak cevap verme, ayağa kalk," dedi. Ak halkalarla kara yuvarlaklar yukarı çevrildiğinde ayağa kalktığımın farkına vardım. Müdire yaşamımda hiç işitmediğim kadar yüksek bir sesle yeniden bağırdı. "Velin nerede?" Salonu derin bir sessizlik kaplamıştı. Adeta uğultulu bir sessizlikti bu. Hava tuhaf bir sesle titredi. Kalabalık salonun arkasından gelen solumalar ritmik bir tonla bana ulaştı. Başlar eski hallerine döndüler. Bense orada sırtları seyrederek öylece durdum. Bir çift göz, yalnızca bir çift göz benimkilere dikilmişti. Başka yana da baksam, başımı da çevirsem yakından izliyordu beni. Şimdi her şey apak iki halkayla çevrili katran karası bir çift göz dışında en ufak bir ışığı bile ayırt edemediğim bir karanlığa gömülmüştü. Bu gözlere baktıkça akıyla karası daha da derinleşiyordu. Sanki gizemli bir kaynaktan alıyorlardı ışıklarını. Çünkü salon kapkaranlık, Dışarıdaki gece ise katran karasıydı. Sanki karanlıkta gidip onun elini tutmuşum ya da o gelip benim elimi tutmuş gibi geldi bana. Bu ani temas neredeyse haz kadar derin bir acıyla ya da acı yaratacak kadar yoğun bir hazla ürpertti bedenimi. Irak bir hazdı bu. Yaşam yolculuğunun anımsanan yıllarından daha eski, belleğin uzunluğundan daha uzun, çok uzak yıllar önce ortaya çıkmış, derinliklere gömülmüş gibi gelen bir haz. Anımsar anımsamaz unutulan, bir kez olmuş ve yitip gitmiş ya da hiç olmamış bir şey gibi. Ona her şeyi söylemek üzere ağzımı açtım ama o, "Bir şey söyleme Firdevs," dedi. Müdürenin bulunduğu platforma çıkana dek elimi tutup insanların arasından geçirerek yol gösterdi bana. Diplomamı aldı, sonra başarı belgemi almak için imzasını attı. Müdüre bütün derslerden aldığım notları okuyunca salon alkışa benzer bir gürültüye boğuldu. Müdüre eline renkli kağıda sarılmış, yeşil ipek kurdelayla bağlanmış bir kutu aldı. Elimi uzatmaya çalıştım ama yapamadım. Bir kez daha müdüreye yaklaşan İkbal Hanım'ı gördüm. Paketi müdürenin elinden aldı, sonra beni insanların arasından geçirerek yerime götürdü. Kucağıma diplomayı, onun üzerine de kutuyu koyarak oturdum. Okul bitiyordu. Babalar ve veliler kızları eve götürmeye geldiler. Müdüre amcama telgraf çekti. Birkaç gün sonra da amcam beni almaya geldi. Tören gecesinden beri İkbal Hanım'ı görmemiştim. Aynı gece yat zilinden sonra uyku tutmadı. Avluda karanlığın ortasında otura kaldım. Ne zaman uzaktan bir ses duysam, bir kıpırtı sessem, çevreme bakınıyordum. Bir an giriş kapısının yakınında hareket eden bir karaltı gördüm. Hemen ayağa fırladım. Yüreğim deli gibi atıyor, yüzüm alev alev yanıyordu. Gördüğüm karaltı bana doğru geliyor gibiydi. Kalktım, yavaşça ona doğru yürüdüm. İlerlerken saç diplerim ve avuçlarım da dahil tüm bedenimin ter içinde kaldığını fark ettim. "İkbal Hanım," diye seslendim ama ağzımdan çıkan benim bile duyamadığım bir fısıltı oldu. Hiç ses gelmeyince korkum arttı. Karanlıkta insan bedeni biçiminde bir cisim belirmişti. Bu kez benim de açık seçik duyduğum yüksek bir sesle seslendim. "Kim var orada?" Kendi sesim uykusunda konuşan biri gibi beni kendime getirdi. Karanlık ortalama bir insan boyunda alçak, sıvasız bir duvarı ortaya çıkaracak şekilde biraz aralandı. Daha önce de gördüğüm ama kısa bir süre için o an yapılmış sandığım bir duvardı bu. Okuldan son kez ayrılmadan önce aniden bir mucize olmasını, İkbal Hanım'ın bana bakan gözlerini görmeyi ya da bana güle güle demesini umarak duvarlara, pencerelere, kapılara bakındım. Durup dinlenmeden çılgın gibi arandım. Umudumu bir yitirip bir kazanıyordum. Hiç durmadan sağa sola bakınıyordum. Göğsüm heyecanla inip kalkıyordu. Dış kapıdan çıkmadan önce amcama, "Bir dakika beni bekler misin?" dedim. 2 dakika sonra amcamın peşinden sokağa çıktım. Kapı ardımızdan kapanmıştı. Bense kapıya yeniden açılacakmış ya da ardında her an kapıyı açmaya hazır birinin olduğunu biliyormuşum gibi dönüp dönüp baktım. Bu kapalı kapının görüntüsünü belleğime kazıyarak amcamın ardından ağır adımlarla yürüdüm. Yemek yediğim, su içtiğim ya da uykuya yattığım zaman bile gözümün önündeydi o. Şimdi amcamın evinde olduğumun farkındaydım. Onunla yaşayan kadın, karısı, evin içinde koşan çocuklarsa çocuklarıydı. Bu evde yatak odasından ince bir duvarla ayrılan, yemek odasındaki küçük tahta sedir dışında bana ait olan bir yer yoktu. Her gece duvarın ardından gelen fısıltıları duyuyordum. Bugünlerde bir tek ortaokul diplomasıyla iş bulmak kolay değil. Ne yapabilir öyleyse? Hiçbir şey. Ortaokulda bir şey öğretmiyorlar. Keşke ticaret okuluna gönderseydim onu. Şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım demeyi bırak. Şimdi ne yapacaksın, onu söyle. İş bulana kadar bizimle kalabilir. İş bulması yıllar sürebilir. Ev küçük, hayatta pahalı. Çocuklarımızın 2 katı yemek yiyor. Ev işlerinde sana yardımcı olur. Çocuklara bakabilir. Hizmetçimiz var, ben de yemeği pişiriyorum. Ona gerek yok. Yemek pişirmene yardımcı olup yükünü hafifletebilir. Onun yemeklerini beğenmiyorum. Biliyorsun efendi, yemek pişirirken insan ruhunu katar. Onun yemeğe kattığı ruhu sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. Bize pişirdiği bamyayı unuttun mu? Benim kendi ellerimle pişirdiğim bamyaya hiç benzemediğini söylemiştin. Sadiye'nin işini yaparsa kıza para vermekten kurtuluruz. Sadiye'nin yerini tutmaz. Sadiye hafif, eline çabuk, yaptığı işi de seviyor. Üstelik yemeğe, uykuya fazla düşkün değil. Halbuki bu kızın her hareketi yavaş. Kanı donmuş gibi, üstelik fazla düşünüyor. Ne yapacağız öyleyse? Onu üniversiteye yollayıp başımızdan atabiliriz. Orada kız öğrencilere ayrılmış pansiyonlarda kalır. Üniversiteye mi? Erkeklerle yan yana oturacağı bir yere mi? Benim gibi saygıdeğer bir şeyhin, dini bütün bir adamın yeğenini erkeklerin arasına göndermesi ne demek biliyor musun? Üstelik pansiyon, kitap, giysi parasını nereden bulacağız? Hayat ne kadar pahalılaştı bilmiyor musun? Fiyatlar almış başını gidiyor. Biz bürokratların maaşı ise gıdım gıdım yükseliyor. Çok iyi bir fikrim var efendi. Nedir? Amcam Şeyh Mahmut namuslu adamdır. Yüksek bir emekli maaşı var. Çocuğu da yok. Üstelik geçen yıl karısı öldüğünden beri yalnız yaşıyor. Firdevs'le evlenirse kız iyi bir hayata kavuşur, amcamın da kendisine hizmet edip yalnızlığını gideren uysal bir eşi olur. Firdevs büyüdü efendi, evlenmeli. Başının bağlanmaması tehlikeli. O iyi kız ama dünya kötülüklerle dolu. Haklısın ama Şeyh Mahmut ona göre çok yaşlı. Kim demiş yaşlı diye? Daha yeni emekli oldu. Üstelik Firdevs de o kadar genç değil. Onun yaşındakiler çoktan evlenip çoluk çocuğa karıştı. Amcam yaşlı ama güvenilir bir erkektir. Karısına hakaret eden, döven genç bir adamdan çok daha iyidir. Gençleri bilirsin. Haklısın ama yüzündeki sakatlığı unutma. Sakatlık mı? Kim demiş sakat diye? Hem efendi, büyüklerimiz erkeğin güzelliğine değil, cebine bakacaksın demez mi? Ya Firdevs kabul etmezse? Neden reddetsin? Bundan iyi kısmet bulamaz. Hem Firdevs'in burnunu da unutma. Maşrapa gibi büyük ve çirkin. Üstelik ailesinden de bir şey kalmadı. Kendi geliri yok. Şeyh Mahmut'tan iyi koca bulamaz. Sence bu fikir Şeyh Mahmut'un hoşuna gider mi? Onunla konuşursam eminim kabul eder. Büyük bir başlık parası istemek niyetindeyim. Ne kadar? 100 lira. Varsa 200 lira. 100 lira verirse gene şükür. Daha fazlasını isteyecek kadar açgözlü olmayalım. Ben kapıyı 200'den açarım. 5 para için saatlerce didişen, 1 kuruş için canına kıyan biri olduğunu unutma. 100 lira verirse Allah'a şükrederiz. Borçlarımı ödeyip Firdevs'e biraz çamaşır, 1-2 de elbise alırım. Üstündeki giysilerle evlendiremeyiz. Neyse ki gelinlik, çeyiz falan gibi şeyleri dert etmek zorunda değiliz. Şeyh Mahmud'un evinde her şey var. Son karısının bıraktığı mobilyalarda hala iyi ve sağlam. Bugünlerde satılan döküntülerden çok daha iyi. Mutlaka. Çok doğru söylüyorsun. Yemin ederim efendi, Allah senin şu yeğenini cidden seviyor. Şeyh Mahmut onunla evlenmeyi kabul ederse, kız gerçekten şanslı demektir. Kabul eder mi dersin? Neden etmesin? Bu evlilikle senin gibi saygıdeğer bir şeyhin ve dini bütün bir Müslümanın akrabası olacak. Böyle bir öneriyi kabul etmesi için bu bile yetmez mi? Belki zengin bir ailenin kızını almayı düşünüyordur. Bir kuruşa bile nasıl taptığını bilirsin. Efendi, kendini yoksul bir adam mı sanıyorsun sen? Allah'a şükür durumumuz çoğundan iyi. Doğrusu bize verdiği nimetler için Allah'a şükretmeliyiz. Kalbimiz Allah'a şükran doludur. Sedirde yatarken amcamın elini hızla üst üste iki kere öptüğünü işittim. Bir yandan da yineliyordu. Şükür Allah'a, şükür Allah'a. Avucunu öptüğünü, sonra ikinci bir öpücük kondurmak için elinin tersini çevirdiğini tahayyül edebiliyordum. İki öpücüğün emmeyi andıran sesi ince duvardan bana kadar geldi. Bir an sonra yeniden öpücük sesi geldiğinde bu kez dudakları karısının ellerinde, kolunda ya da bacağında geziniyordu. Çünkü karısının karşı çıkışlarını duymaya başlamıştım. Hayır efendi, hayır diyordu. Kolunu ya da bacağını onun elinden kurtarmaya çalışırken. Amcamın sesi yeni öpücükleri gibi yumuşak, kısık bir tonda geliyordu. Ne hayırı kadın? Altlarındaki yatak gıcırdadı. Şimdi düzensiz, kesik kesik soluyuşlarını, karısının gene karşı koyan sesini duyabiliyordum. Hayır efendi, peygamber aşkına, hayır, günah bu. Sonra amcamın ıslık gibi boğuk sesi. Bre kadın, ne günahı, ne peygamberi, ben senin kocanım, sen de benim karımsın. Yatak önce yavaş yavaş sallandı, sonra tuhaf bir hızla yatağı, yeri, aramızdaki duvarı, hatta benim yattığım sediri sallayan çılgın bir ritimle sürekli birbirine yaklaşıp uzaklaşan iki ağır bedenin altında daha fazla gıcırdadı. Bedenimin sedirle birlikte titrediğini, soluğumun hızlandığını hissediyordum. Bir süre sonra ben de aynı tuhaf çılgınlıkla soluk soluğa kaldığımı fark ettim. Sonra onların devinimleri ve soluyuşları yavaş yavaş sakinleştiğinde ben de sakinleştim. Solumam normale döndü, ter içinde uyuyakaldım. 4. ayrımın sonu. Sayfa 47.